Ayrım 24, Bilge Kadın, Christian Jacques, sayfa 287, 47. bölüm. Dr. May'nin tüm hakaretlerine rağmen kin tutmamıştı. Komutanın düşüncelerinde haklı olduğundan emindi. Oysa o sürekli tetikte olan bir araştırmacıydı. Ama hakikat meydanından gelme iki zanaatkarın onu kandırmalarına engel olamamıştı. Gururu çok derinden yaralanmıştı. Kendini kandıran o kurumu yıkıp yok etmek için en aşağılıkları da dahil elindeki tüm imkanları kullanacaktı. Ne var ki önce hakikat meydanının sırları ile yöntemlerini ele geçirmek gerekiyordu. Oysa o sırlar ile yöntemler öylesine iyi korunuyordu ki tüm inadı ve resmi başvurularına rağmen hep bir sessizlik duvarına toslamıştı doktor. Galen ve bütün bir başlangıç olamaz mıydı? Panep ve Tuti'nin getirdiği malzeme sadece kayık kalafatlamaya, alet sapı ya da sürme yapmaya yaramayacaktı. Doktor bunlardan emindi. Geleneksel kullanımlara girince onların kaybolmakta oldukları kesindi. Yürürlükteki kurallar uyarınca Doktor Cebel el Zeyd'den gelen taşıyıcısı ve geçici emanetçisi olduğu malzemenin tümünü tapınaklara teslim etmek zorundaydı. Ama dikkat çekmemek için miktarlarla biraz oynayıp raporunu değiştirerek birkaç topak bitümü kendine saklamış, sakladığı topaklar üzerinde de sayısız deney ve araştırma gerçekleştirmişti. Deneylerinin başarısız olan ilk sonuçları cesaretini kıramadı, inatla sürdürdü araştırmalarını. Sonunda da zaman geçirmeden General Mehi'ye bildirmek istediği çok önemli bir şey elde etti. ''Ne zaman döner?'' dedi doktor generalin özel sekreterine. ''Akşama doğru, Tebin ana kışlasının denetimini bitirdiğinde. Burada bekleyebilir miyim? Nasıl isterseniz?'' Doktor yazılı hiçbir şey getirmemişti yanında. Sadece o ve Mehi bilmeliydi buluşunu. Hiçbir kanıt bırakmamak gerekirdi. Generalin savaş arabası avluda durduğunda karanlık çöküyordu. Doktor atılıp generali karşıladı. ''Sizinle hemen konuşmam gerek. Yazdıracak mektuplarım var. Yarın gel. Anlatacaklarımı duyduğunuzda işinizi böldüğüm için teşekkür edeceksiniz.'' General meraklandı, takdiri yazıhanesine çıkardı, kapıyı kendi eliyle kapadı. Anlat bakalım. Bu sabah laboratuvarımda bir yangın çıktı. Önemli zarar var ama can kaybı yok.
Yangının nedeni?
Bizzat ben.
Ne demek oluyor şimdi bu doktor?
Bitümün sırrını çözdüm demek oluyor. Çevresine ışık ve sıcaklık yayan yanıcı bir madde oldu.
Temiz bir ışık mı yoksa is mi bırakıyor?
Kirletiyor, doğru ama...
''Mezar ve tapınaklardaki resimlerin bu maddeyle kirlendiğini düşünebiliyor musun?''
''Tabii ki hayır ama zanaatkarlar bir kullanma yöntemi bulmuşlar işte.'' Mehi ışık taşını düşündü ama galen ve bitüm ancak önemsiz öğeleri olabilirdi taşın. ''Taş yağı çok işimize yarayacak.'' diye sürdürür doktor sözünü. ''Kaleler de dahil istediğimiz binayı yakmamıza, düşman yüreğine korku salmamıza izin verecek.''
''Aklından çıkar bu düşünceyi.''
Bilgin kasıldı. ''Sizi temin ederim ki...''
''Firavun Cebel el Zeyd madenlerinin kapatılmasını buyurdu. Maden bölgesi sürekli korunacak. Sarayın özel izni olmadan kimse yanına bile yaklaşmayacak.''
''Bu buyruğun ardında hakikat meydanı olduğundan eminim.''
''Hiç kuşkusuz doktor.'' Zanaatkarlar senin araştırmalarını sınırlandırmayacağını görüp mezar katibinden veziri uyarmasını istediler. Böylece bu tehlikeli yağın kullanımı yasaklandı.
Girişimde bulunup firavundan kararını değiştirmesini isterim.
Böylesine aptal bir girişimde bulunmak için sakın bana güvenme. Mernep tahı karşımıza almanın, emre itaatsizlikle, asilikle suçlanmanın zamanı değil şimdi.
Elimizdeki petrolle general yepyeni bir silaha sahip olacaktık.
Petrole sahip olmak için iktidarı ele geçirmek zorundayız. Ancak o zaman ülkenin tüm doğal kaynaklarını istediğimiz gibi kullanabiliriz.
Yine de hakikat meydanının sırlarından birini çözdüm.
Sadece dokundun. Anlaşılan ışık taşını yapmak için ustabaşının az miktarda bitüme ihtiyacı var. Ama kuşkusuz kullandığı birçok malzemeden sadece biri bitüm. Buluşundan yardımcılarına söz ettin mi? Sakallı adam hakarete uğramış gibiydi. Bir tek siz biliyorsunuz, not bile almadım.
İşte bu güzel doktor, aklın seni çok ilerilere götürecek. Son derecede resmi yoldan teb güçlerinin silahlarının iyileştirilmesi için çalışmalar yapmak emri vereceğim sana. Daha iyi kılıçlar, daha etkili mızraklar, daha sivri oklara ihtiyacım var. Gerektiği kadar bakırın olacak, istersen demir de. İlginç sonuçlara varırsan kimseye bir şey açıklama, bana haber ver.
Yanında ustabaşı ile bilge kadın Alim Tuti göğü inceliyordu. Geceler boyu bakmış, sonunda setin korumasındaki Merkür'ün, Zümrüt-ü Anka'nın doğumuyla ilişkili Venüs'ün, iki ülkeyi aydınlatmak, bilinmeyenin kapılarını açmakla görevli kızıl Jüpiter'in ve göğün boğası Satürn'ün yerlerini belirlemişti. Astronomi ve astroloji kitaplarına başvurup ölümsüz yıldızları, 36 dilime bölünen zodyakı oluşturan, ufukta bir görünüp bir kaybolan yıldızları öğrenmişti Tuti. Her 10 günde bir yeni dekan kayboluyor, gökteki canlandırma atölyesinde onarılıp yeniden görünür oluyordu.
Saat uygun dedi Tuti.
Göğün incelenmesi tamamlandığında Merneptah'ın tapınağı gökteki ahenkle kusursuz bir uyum içinde olacak, bittiğinde de göğün bütün bölümlerini yansıtacaktı. Ustabaşı üstü örtülü ışık taşını tapınağın merkezine yerleştirmiş, sonra da çalışmaların bitiminde bir mahzene gömülecek olan deri parçasına çizilmiş planı sol ekibe vermişti. Açıların kesinlikle dik olup olmadığını denetledi Nefer. Düğümlerle 12 eşit parçaya bölünmüş ipini aldı, yere bir dik açı çizdi, sonra da baba Osiris, anne Isis ve çocuk Horus üçlüsünü temsil edecek üçgeni oluşturdu. Çapayı kullanarak tapınağın temel enerji okyanusu Nun'la ilişkisini sağlayacak olan temel çizgiyi çekti ustabaşı. Sonra da taşıyıcı taşları doğuracak ana tuğlanın kalıbını yaptı. Panep bu törensel hareketleri uzaktan izliyordu. Sanki tehlike şantiyede bir araya gelmiş iki ekibin çevresinde kol geziyormuş gibi pek rahat değildi. Şedin muskası sayesinde tetikteki bir yırtıcı gibi karanlığı delip her şeyi görebileceğine inanıyordu genç dev. Tıpkı zamanın yıpratıcı etkisini aldırmayacak önemli bir olaya tanık olduklarının bilincindeki zanaatkarların ruhunu kaplayan sükûnet gibi olaysız geçti tören. Nefer ile ışık ellerinde birer tokmak, temel çizgi boyunca çakılmış, arasında da tapınağın ölçülerini gösteren bir ip gerilmiş kazıkların karşısına gelip durdu. Firavun'un ve büyük eşinin temsilcileri olarak kazıkları toprağa daha fazla saplamak için sert birer darbe vurdular. O andan itibaren ışık taşında gizlenen tanrısal ateş tapınağı yaratmaya başlayacaktı.
''Bu ev ne kadar güzel'' dedi Nefer. ''Bir benzeri yok. Tüm biçimleri doğrulukla tamamlandı. Planı da keyif içinde yaratıldı.''
Doğumunun arifesinde kutlama vardı, bitişi de neşeli olacak, süresi göğünkine eşit olsun. Eser parlasın ve tüm ülkede ışısın dedi ışık, ışığı mutluluk getirsin, tapınak evrenin hayatını belirtmek için sonsuza dek gelişsin. Ustabaşı temele değerli maden levhaları ve küçültülmüş araçlar koydu. Bir gönye, bir tesviye aleti, üzerine Merneptah'ın tapınağının tüm orantılarının kazılı olduğu bir uzunluk ölçüsü ve destek. Bir kapak, artık görünmez olan hazinenin üzerine örttü. Nefer elindeki buhurdanlığı sallayarak inşaat alanını temizleyip arındırdı. Tapınağın ağzını bir asayla açtı, duyarlı düğüm noklarına dokundu ve geleneksel deyimle evi sahibine teslim etti ve dirilmeyi kabul eden yaratıcı ilkeye bıraktı. Panep gözünü bir tepeciğe dikmişti. Tepeciğin ardında birinin töreni gözetlediğinden emindi ama kuşkulu bir hareket görmedi. Tören sona eriyordu. Her iki ekibin zanaatkarları dinginlik içinde köye dönmeye başlamıştı. Genç dev arkasına baktı. Kimse izlemiyordu onları. Dakter düş kırıklığına uğramıştı. Fenike'den ithal ettiği ve kendi kullanımına ayırdığı büyütücü cama rağmen ilgisini çekecek bir şey görememişti. Törenin çeşitli aşamalarını izlemek için çok uygun bir yer seçmişti. Ama tören dedikleri bilimsel önemi olmayan bir dizi geleneksel hareketten öteye geçmemişti. Kimse sürekli örtülü kalan ışık taşına dokunmamıştı. Tören biter bitmez ustabaşı ışık taşını tapınağın merkezindeki taşın sabah ayinlerinin kutlanmasına bir an önce başlanabilmesi için her bölümden önce yapılacak yaşamsal merkezin arkasına yerleştirmişti.
"Protokol sadece işe yaramaz bir protokol," diye düşündü doktor. "Gerçek sırlar köyün içinde saklı."
48. Bölüm. Üzerinde milyon yıllık tapınağın kurulacağı alanın kutsanması gibi önemli bir olayın ardından büyük bir şölen düzenlenmesi, kutsamanın da tanrılar onuruna yapılan kutlamalar takvimine eklenmesi şarttı. Ustabaşının da önerisiyle mezar katibi bu hafta boyunca her iki ekibe de bir haftalık tatil verdi. Hakikat meydanının çalışmalarından memnun olan vezirin gönderdiği et, sebze ve çörek yenecek, şarap içilecekti. Hain bu dinlenme haftasından yararlanıp ortadan kaybolamazdı. Çünkü hazırlanmakta olan hiç kimsenin kaçırmak istemeyeceği bir aile kutlamasıydı. Evler çiçeklerle süsleniyor, yemekler pişiriliyor, açık havada sofralar kuruluyor, testiler taze şarapla dolduruluyor. Kutlamalara katılacakları bilinen ataların mezarlarına armağan bırakmak unutulmuyordu. Kadınların, çocukların, erkeklerin kahkahaları eserin devam ettiğinin en sağlam kanıtı değil miydi? Kapkara bile kedilerle barış imzalamıştı. Gırtlağına kadar sığır eti ve taze sebzeden sonra o yakalanmaz yaratıkların peşine düşmeye hiç mi hiç niyetli değildi? Yeşil maymuna gelince, Paneb'in yumruk ve küçük sopalarla yapılan kavgaların temel inceliklerini öğretmek üzere evine topladığı küçük çocukların eğlencesi olmaya devam ediyordu.
"Daha tehlikeli rakipler bulamadın mı?" diye alay etti güçlü Naht.
"Yine kavga mı istiyorsun?"
"Güreşin olmadığı bir şölen, şölen değildir. Herkes en güçlü iki adamın biz olduğunu biliyor. Öyleyse bu gece doğrudan finali yapalım mı? Nalbant dükkanının yanında."
"Beni ilgilendirmiyor."
"Ben orada olacağım." "Tabii, tereddüt etmekte haklısın. Demek sonunda benimle boy ölçüşemeyeceğini anladın. Korku iyi bir nasihattir. Bazı durumlarda da alçaklık tek çıkar yol."
Paneb'in çevresinde çocuklar olmasa kuşkusuz bu denli ileri gidemezdi Naht.
"Sen yine de dikkatli ol," dedi Cesur. "Bu yumurcaklardan biri bir yerini acıtabilir. Yaralı bir rakiple boğuşmak istemem."
Firuze ilk kez bir arada oluyorlarmışçasına sevişen Paneb'in saçlarını okşadı. "Bu ne kuvvet! Acaba bir gün sakinleşecek misin?
Sen bu kadar güzel olmaktan vazgeçecek misin?"
"Tabii, yıllar beni unutmayacak ki."
Paneb yatağın üzerinde çıplak yatan, şimdiye kadar olmadığı kadar çekici kadına baktı.
"Yanılıyorsun Firuze. Sende zamanın yıpratamayacağı özel bir güzellik var."
"Yanılan sensin. O mucize sadece bilge kadını koruyor."
"İçgüdüm beni hiç yanıltmadı. Tutkularımızın hep bu kadar yoğun olacağını hissediyorum."
Sevgilisinin tattığı zevk kadar keyif alan güzel kadın, Paneb'in söylediklerine inanmak isterdi elbet. Çoğu kez aşırı ve çekilmez olurdu Paneb. Ama öylesine cömert, yaşamaya öylesine aşıktı ki, onun ateşiyle yanmak bile keyiflendiriciydi.
"Naht'la dövüşüp iyi bir ders vereceğim. Belki ondan sonra beni rahat bırakır."
Firuze Paneb'i okşamayı kesti.
"Dövüşmekten vazgeçmelisin."
"Neden?"
"Korkuyorum."
"Sen de benim gibisin Firuze. Hiçbir şeyden korkmazsın."
"Önerimi kabul et."
"Eğer Naht'ın karşısına çıkmazsam tüm ekip beni bir korkak olarak görecek ve orada yerim kalmayacak."
"Sen üzülme. Güçlünün beni yenmesi imkansız."
Gecenin sıcağında şölen tüm hızıyla sürüyordu. Paneb'in örülmüş sazlarla yapılmış bir koltuğa oturtulmuş ve kayışlarla bağlı oğlu gözünü bir an bile kırpmıyordu. Lekesiz uabet yeni bir çığlık gösterisine meydan vermemek için oğlunu uykuya yatırmaya çalışmaktan vazgeçmişti.
"Gökbilimci olduğunu bilmiyordum," dedi Paneb. "Harge şarabından fazla kaçırdığı her halinden belli olan Tuti'ye."
Doğrusunu söylemek gerekirse gökte yaşayanları izlemeyi ve aralarında ne yanlış ne de hatanın yaşayamadığı yıldızları incelemeyi bilge kadın öğretti bana. Töreni tam zamanında başlatmak ve 10 günde bir yeni zaman diliminin önemini ustabaşına bildirmek için saatler bölümüne verildim. Doğruluğunu yitirmemek için hakikat meydanı göğün hareketleriyle sürekli ilişki içinde olmalı. Ölümsüz yıldızların görünmez bir merkez çevresinde döndüklerini, bütünün de dünyanın ekseninin devinimleri yüzünden hareket ettiğini biliyor musun? Yıldızlar ile gezegenlerin hareketlerini bilmek, Tanrıça Nut'un sonsuz bedeninde nasıl yer değiştirdiklerini anlamak, mimarın evreni her an nasıl tasarladığını görmek değil midir? Panep omuzlarında bir bakışın ağırlığını duydu, döndü, çevresindeki eğlenceyi aldırmadan Hathor tapınağına yönelen ışıktan başka kimseyi görmedi. ''Burada kal'' dedi Tuti, ''şölen henüz bitmedi.'' Genç dev kalktı, bilge kadının peşinden gitti. İçinde dayanılmaz bir çağrı duyuyordu. Sanki şimdiye kadar sımsıkı kapalı olan bir kapı açılacakmış gibi. Bir duvara dayanmış, dudaklarında usulca bir tebessümle duran kurtarıcı Şed'i görmedi. Işık tapınağın eşiğinden atladı, üstü açık avluyu geçti, fitillerinden duman çıkmayan kandillerin aydınlattığı birinci salona girdi. Tırmanmayı kolaylaştıran alçak basamaklı dar merdivene yöneldi. Panep tapınağın damında Dolunay'ı seyrederken buldu onu. ''Akıllı olan evren'' dedi bilge kadın, ''bizi yaratıp düşünen de o. Hayat bu sınırsız boşluktan doğuyor. Bizler o yıldızların çocuklarıyız. Gecenin güneşine dikkatle bak. Set'in bin parçaya bölemediği Horus'un gözüne bak. Ayın öleceğini sanırız ama karanlıkları aydınlatmak için yeniden doğar o. Dolun olduğunda tüm bölgeleriyle Mısır'ı göğün bedeninde canlandırır. Ay Osiris'in ölüler arasından sağa dönmesine izin veren kusursuz gözdür. Sen ressam o gözü sakinleştir, yolumuzu aydınlatacak bakışlara döndürmek için eserlerinle yeniden hayat ver. Her yıl 3 kez kayıp gözü bulur Tot. Onu toplar ve yerine koyar. Dipnot 1. mevsimin 2. ayının 21'i, 2. mevsimin 1. ayının 5. ve 29. günleri. Şimdi de biz tam 3. seferdeyiz. Bundan böyle Şed'in sana verdiği muska seni gökte kazılı resimlere bağlayacak, elinin görmesini sağlayacak. Panep tapınağın damında yalnızdı, köyden yükselen şölen gürültüsünü duymuyor, dolunayın ışığında yıkanıyordu. Işığın öğüdüne uymuş, muskasını gecenin güneşine sunmuştu. Panep Tot'un dolunayının ressam gözlerini açtığı şu sırada artık harika bir dünya düşlemiyor, bu dünyayı gerçekleştirebileceğini biliyordu. Öğrenilen yöntemlere asıl olan eklenmişti, ellerinin çizmeyi becereceği bir iç görüntü. Bu yeni değişimin sorumluları bilge kadın ve kurtarıcı Şed'di. O alaycı adam yardımcısına hala eksikliğini duyduğu güç işaretini, bilge kadının anlamını açıkladığı basit muskayı vermekle benzersiz bir cömertlik göstermişti. Öteki, Lonca'nın ruhani anası da Panep'e yenilgiden doğuşu armağan etmişti. Ağır adımlarla evine dönerken fırçalarından fırlayacak yüzlerce biçimi düşündü. Şed'i bulmak, onunla konuşmak istiyordu. Kuşkusuz bir firavun mezarının duvarlarına hayat verme fırsatını bağışlayacaktı ustası. ''Konuştuklarımızı unutmadın değil mi Panep?'' Güçlü Nahıt'ın sesi saldırgan olduğu kadar da sarhoştu. ''Git yat, sarhoşsun sen. İçkiye karşı senden daha dayanıklıyım, sümüklü. Omuzlarını yere çivileyeceğime bir iskemlesine iddiaya girdim.'' Lekesiz Uhabet Aperti'yi kollarında sallarken ayaklarını dayayacağı bir iskemle istemişti. Yine de Firuze'nin uyarısını hatırladı Panep. ''Şölenin içine etmeyelim Nat, seni yaralamak istemiyorum.'' ''Alçağın tekisin sen, resim yapa yapa kasların yumuşamış, ben yontucuyum, bir dişi değil.'' ''Bence sen benden özür dileyecek aşağılık birisin.'' Ressamın sözleri salya sümük bir kahkahayla karşılandı. ''Peki Nat, bu anlaşmazlığı hemen şimdi çözelim.'' Nalbant dükkanının yanında öteki yontucular bekliyordu. Halat, kasa, burun, fenet ve somurtkan karo hepsinin de elinde kupalar.
Sonunda gelebildiniz diye bağırdı Kasa. Biz üçümüz dövüşün hakemleriyiz. Temiz bir dövüş olacak ha, kalleşlik yok.
Üç zanaatkarın da göz kapakları kapanacak gibiydi. Naht'ın hiçbir uyarıda bulunmadan giriştiği ilk saldırı üçünü de uyandırdı. Panep yana sıçrayarak rakibinin birleştirdiği yumruklarından kurtuldu.
Kaçıyorsun dişi, benden korkuyorsun. Gel, yaklaş cesaretin varsa.
Naht'ın kaslı vücudu etkileyiciydi, etkileyici olmasına da esnek değildi. Panep adamın bacaklarına dalıp kaldırarak dengesini bozmak istedi. Ne var ki elleri rakibinin vücudunda kayınca kendini yerde buldu. Hızla ayağa kalkıp kurtulmaya çalışmasına rağmen kaburgalarına güçlü bir tekme yedi. Tekmenin yanında da kahkahalar.
Beni yakalayamaman için vücudumu yağladım. Yenilmez oldum artık, çok acı çekeceksin.
Eğer Panep'in gözündeki öfkeyi görebilmiş olsaydı dövüşe son verirdi Naht. Göğsüne çarpan koç başının nasıl bu kadar güçlü olduğunu anlamadı. Yontucu kendini yerde sırt üstü yatarken buldu. Kollarını kaldırmaya çalıştı ama Panep omuzlarını yere çivilemişti bile.
İskemle yarın evimde olsun diye bağırdı genç dev izleyicilere. Yoksa Naht'ın evini, tuğlalarını tek tek sökerek yıkarım.
24. ayrımın sonu. Sayfa 297.